İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor.
Ateş en eski dönemlerden bu yana her kültürde önemli bir sembol biliyorsunuz. Türklerde de, Araplarda da, Perslerde de, Antik Roma'da da, en eski Çin ve Hindistan kaynaklarında da ve Antik Yunan'da da. En ilkel toplumlardan en uygarlarına kadar ateşin hem kendisi hem de insanoğlunun zihninde uyandırdığı çağrışımlar önemli. Siz bakmayın, inancın özellikle ticaret yollarında nasıl transfer olduğundan bir haber olan cahillerin dediklerine. Onlara göre her şey küçük bir Arap toprağında durup dururken başladı. Ve öncesinde hiçbir şey yoktu. Roma ve Bizans kültüründen habersiz olanlar, Sasanilere vasallık yapan kabilelerin kültürlerini bilmeyenler, tarihte anlatılan Ömer'e suikast yapıp öldüren kişinin efendisi olarak bahsedilen Müire bin Şube'yi, Şube'nin oğlu Müire sananlar, Yezdigerd'in tahttan indirildikten sonra savaşarak değil, bürokrasi yoluyla mücadele etmeyi şiar edinen Şube'nin faaliyetlerinden bir haber olanlar elbette ki bu ilişkileri anlayamayacak. Bırakın onlar rakamlarla uğraşmaya devam etsinler. Kanaldaki videoları izleyenler iki büyük imparatorluğa vasallık yapan şehir devletlerinin bu imparatorluklar yıkıldıktan sonra nasıl bir araya getirildiğinin ve tüm bu şehir devletlerine bağlı olan farklı inançlara sahip kabilelerin asgari müşterekte nasıl toplandığının farkında. Bir önceki videoda 19 fitili ile canı yananlar, tedavinin bundan sonraki aşamasında daha çok ses çıkarabilir. Hatta acıyı bertaraf etmek için yine sahte kahkahalar da atabilirler. Ancak korkunun ecele faydası yok. O fitili ateşlemenin vakti geldi. Hemen hemen her kültürün ayrıntılarında ateşle ilgili efsaneler görebiliriz. Uzmanlar ve araştırmacılar bunun sebebini ateşin en eski dönemlerden bu yana toplumlarda tanrısal bir kavram olarak kabul edilmesine bağlıyor. Hatta bazı efsanelere göre ateşi insanlara veren tanrılardı. Bazı anlatılarda insan ateşi tanrıdan çalmıştı hatta. Bazı hikayelere göre ise tanrı ateşin kendisiydi. Kim ne anlatırsa anlatsın, hangi hikayeye masala bakarsanız bakın şunu göreceksiniz. İnsanın bütün hikayesi ateşi evcilleştirdikten sonra, onu kontrol etmeyi öğrendikten sonra başladı. Güneşin yaşadığımız topraklara ışık vermesi, ısı vermesi ve kadim tarihten bu yana insanların onsuz yaşamın olmayacağını fark etmelerinden dolayı bu kültür dünyanın her noktasında kendine yer buldu. Güneş olmadan ekinler yeşermez. Güneş olmadan topraktan istediğin verimi alamazsın. O yüzden onun bekçisi ve gözcüsü olmalıydı. Her hareketini takip eden, kayıt altına alan, gerektiğinde nasıl bir davranış sergilememizi ortaya koyacak olan gözcüler. Tabii bu inanış ve kültür daha sonraki dönemlerde farklı farklı tezahürlerle yeniden karşımıza çıkıyor. Örneğin antik dönemlerde İran'da yasaklandığı zamanlar bile oldu. Ama inanç işte öyle pat diye kestirip atamazsınız insanların kalbinden. Daha sonraki yıllarda yeniden zuhur eder bir şekilde. Bakın burası ilginç mesela. Kimi Zerdüşt dönemlerinde ateş kültünün yasaklandığı bile olmuştur ancak daha sonra bu doktrine inananlar tarafından tekrar yorumlanarak Ahura Mazda'nın nuru olarak karşımıza çıkar. ateş, nur, ışık, alev, ne derseniz deyin. En eski tarihlerden bu yana kutsaldır. İnananlar için tanrısaldır. Hindistan'daki din adamları, İran'daki rahipler, milattan çok çok önce ateşi dinin temizlik sembolü olarak öğrettiler insanlara. Öyle ya, yanmadan temizlenemezsin. Aslında bazı inanışlara göre cehennemin de amacı bu değil mi? Önce yanacaksın, günahlarından arınacaksın, daha sonra hop cennete. Ateş bazı kültürlerde de karşımıza sürekli yanması gereken, yanma işlemi muhafaza edilmesi gereken, korunan bir kavram olarak çıkar. Günümüzde sürekli yanan ateşin, nurun kutsallığını kavramsal olarak tarihteki kullanımıyla aynı biçimde tasvir eden kültürler bile var. Özgürlük heykelinin elindeki meşaleyi buna örnek gösterebiliriz mesela. Ya da parti logolarındaki kullanım biçimi bu benzerliğe dikkat etmek için rahatça ifade edilebilir. Sürekli yanan, aydınlatan ateş, hiç sönmeyen nur ve ışık. Tarihte inançların anlatıldığı metinlerde önemli bir kavramdır ateş. Kimi zaman karşımıza ışık, nur, ateşin içine atılma efsaneleri ya da yanan çalıdan alınan vahiler gibi çıkar. Yahudi inancına göre Tanrı ya da vahiy meleği Musa'ya bir çalı ortasında ateş alevinde görünmüştür örneğin. Rab çölde ışık vermek için yine geceleyin İsrail'in önünde yürümüştür mesela. Musa 10 emrini almadan önce kavmini Sina Dağı'nın eteğine getirir ve o sırada dağ tüter mesela. Çünkü Rab onun üzerine ateş içinde inmiştir. Tabii bütün bunlar aslında Kabala öğretisindeki sefirotlarda da karşımıza çıkar. Zaten tüm bu anlatıların temeli aslında Kabala öğretisi. Bazı soyut kavramlar insanların daha iyi anlayabilmesi için bazı metinlerde özellikle somutlaştırılmıştır. Antik Yunan kültüründe ve daha sonra Antik Roma'da bu sembolü görebiliyoruz. Aralarında her ne kadar farklılıklar olsa da din ve kültür konusunda birbirini en fazla etkileyen toplumlardır bunlar. Antik Yunan'da Hestia, Zeus'un kız kardeşiydi. Kutsal evi, yuvayı, ocağı, aileyi temsil eden bir tanrıçaydı. Ocak evdir, sürekli yanan ateştir. Hatta bu temsiliyetten de öte bir koruyucu tanrıçadır Hestia. Bu konularla ilgileniyorsanız mutlaka okumuşsunuzdur. Olimpos'un 12 büyüğü vardı. İnanışa göre tüm dünyanın kontrolü bunlardaydı. Zeus, tanrılar kralı olarak ifade ediliyordu. İşte ocak tanrısı ya da aile tanrısı ise Hestia'ydı. Ya da yuva tanrısı diyelim. Tabii bunu toplumdaki en küçük birim aile olarak değil de biraz daha geniş anlamıyla düşünün. Büyük aile, yaşanılan toprak, yuva, devlet. Antik Roma'da da aynı inanış farklı bir isimle karşımıza çıkıyor. Vesta. Vesta tıpkı antik Yunan'daki Hestia gibi büyük Roma ailesinin koruyucusu. Tapınaktaki aile ocağının sürekli yanmasından sorumlu olan tanrıça olarak okuyoruz onu metinlerde ve bakire. Buradaki aile ocağını az önce de bahsettiğim gibi büyük aile, devlet ocağı olarak düşünmek gerekiyor. Önceleri diğer Roma tanrıları gibi herhangi bir heykeli yapılmamıştı çünkü sürekli yanan ateş zaten onu temsil ediyordu. Antik Roma'da bu kutsal görev için özel olarak seçilen rahibeler vardı. Vesta rahibeleri ya da Vesta kızları. Bu Vesta kızlarının ya da rahibelerinin hayatı çok ilginç. Tabii ona hayat denilirse. Amaçları ocak ateşinin sürekli yanmasını sağlamaktı. Bizim şu anki kültürümüzdeki gibi sembolik anlamının yanında fiziksel olarak da bir ateş ve sunak kullanılıyordu bunun için. Roma'da en soylu ailelerin kızları küçük yaşlarından itibaren seçilerek bu göreve getiriliyordu. Tapınakta önceleri sadece iki taneydiler. Daha sonra bu sayı dörde ve çok sonraları da altıya çıkarıldı. En önemlisine de Vestalium Maxima deniliyordu. aileler kızlarını küçük yaştan itibaren bu görev için özel olarak yetiştiriyordu desek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Çünkü sağlıklı olmaları bu büyük görevdeki en önemli şartlardan bir tanesiydi. Konuşma bozukluğu, vücutlarında belirgin bir sakatlık veya yara bere olanlar asla bu görev için uygun sayılmıyordu. En önemli şartlardan biri de anne ve babasının hayatta ve masum olması, yani o yaşlarına kadar hiçbir şekilde suça bulaşmamış olmaları gerekiyordu. Hatta soylarında herhangi bir köle kanı da olmamalıydı. Kızlar bir törenle saçları tamamen kazınarak bu göreve adanıyordu. Küçük yaşta olduklarından, içine girdikleri durumdan haberdar bile değillerdi. Seçme şansları yoktu. Bir Vesta rahibesinin annesi ve babası olmak o aileye büyük itibar kazandırıyordu. 30 yıl boyunca sürecek olan bu büyük dini görev sırasında küçük kız aslında devlet için bir adaktı. Bu süre boyunca dünyevi bütün zevklerden uzak kalıyor, ateş yandığı sürece toplum tarafından da el üstünde tutuluyordu. Bu arada asla kendilerine fiziksel anlamda dokunulamazdı. Çünkü ateşi ya da nuru, ışığı sürekli gözleyen, besleyen, yanmasını sağlayan, kısacası iyaşı eden kişiydi bu kızlar. Genelde devlete en bağlı, en sadık, yani sıddık olan ailelerden seçiliyordu. Tabi burada kullandığım kelimeler, bütün bunlar İslam tarihinde de var, çok benziyor diye sizi şaşırtmasın. Tesadüf olabilir. Hoş, ben tesadüflere pek inanmam ama neyse. Biliyorsunuz İslam tarihinde de adı iyaşı eden anlamına gelen ve lakabı sıddık olan bakire bir kız, 6 yaşında kainatta yaratılmış olan ilk nur ile tırnak içinde evlendirilmiştir. Dedim ya, tesadüfler her yerde karşımıza çıkabilir. Kelime benzerliği diyerek yine bütün bu benzerlikleri def edebiliriz nasıl olsa. Hoş, kavramlar da var ama olsun. Kahkaha atma opsiyonuyla bütün bu benzerlikler kolayca yok edilebilir. Bir Vesta kızı hem anne tarafından hem de baba tarafından köle olmayan, özgür ve seçkin bir aileden doğmuş kişilerin çocuklarından seçilirdi. Soylu ve asil olmaları çok önemliydi. Bu kızlar bekaretlerini de korumak zorundaydı. Devlet içinde saygı duyulan kişiliklerdi ve ayrıcalıklara, yetkilere sahiplerdi. Birçok görevleri vardı ama en önemlilerinden bir tanesi şehir merkezinde bulunan Vesta Tapınağı'ndaki kutsal ateşin sürekli yanmasını sağlamak, anahtarı kendilerinde olan özel depodaki kutsal bazı objeleri saklamak ve günlük nöbetleri boyunca ateşi hiç gözlerini kırpmadan gözlemek de bu görevler arasındaydı. Bu ateş halk için aynı zamanda bir moral ateşiydi. Ateşin sürekliliği bir nevi devletin bekasının en önemli sembolüydü. Başka bir ifadeyle hem bu Vesta tapınağındaki ateş hem de Vesta bakireleri olmadan halkın moralini yüksek tutmak pek mümkün değildi. Vesta bakireleri genellikle 6 ila 10 yaş arasındaki kızlardan seçilirdi. Evet, 6 ila 10. Ve bu kızlar az önce de ifade ettiğim gibi bakire olmak zorundaydı. Ve görevde kaldıkları süre boyunca kutsal sayıldıkları için bekaretlerini korumak zorundaydı. Eğer biriyle cinsellik yaşarlarsa ensest suçuyla yargılanıyorlardı. Çünkü devletin ortaya koyduğu dini anlayışa göre tüm Roma'nın kız kardeşleri sayılıyorlardı. Tıpkı müminlerin annesi ifadesi gibi onlar da Roma'daki müminlerin kız kardeşleriydi, kızıydı, annesiydi. İşte bu yüzden herhangi biriyle cinsel ilişkiye girdiklerinde ensest suçuyla yargılanıyorlardı. Vesta kızları aynı zamanda birer günah keçisiydi. Devletin başına herhangi bir bela, salgın, kuraklık, kısacası herhangi bir dert geldiğinde ya da Vesta tapınağındaki ateş söndüğünde yine ilk olarak onlar suçlanırdı. Ateş söndüğünde artık bakire olmadıklarına nöbetlerini layıkıyla tutamadıklarına ve cinsel ilişkiye girdiklerine inanılırdı. Biriyle ilişkiye girmemiş olsalar bile bu suç yüzünden yargılanırlardı. Mahkeme sırasında da diğer Vesta kızları şahitlik yapmak zorundaydı. Şahitlik yapmazlarsa onlar da suçlu bulunuyorlardı. Bu durumda mahkeme karşısına çıkıp hesap vermek zorundaydılar. Kendi masumiyetini savunsa bile ateşten uzaklaştırılır, yargılama sonunda da her ne olursa olsun suçlu bulunurdu. Ateşin sönmüş olması işte bu kadar önemliydi Roma için. Vesta kızları cezanın da büyük olacağından haberdarlardı. Böylesine bir suçun cezası diri diri gömülmek, hatta bazen yakılmaktı. İffetsizlikle suçlanan bu kızlar yanlarına kendilerine yetecek kadar yiyecek, süt, yağ ve ışık alarak yerin altında bir odaya kapatılıyorlar ve odanın kapısı da toprakla kaplanıyordu. Yani diri diri gömülüyorlardı. Bu şekilde yüzlerindeki peçe hariç bütün kıyafetleri çıkarılarak toprağın altında ölümü bekliyorlardı. Zaten hayatları boyunca da insanlara bu peçe arkasından bakabilmişlerdi. Suçlanmalarının sebebi sadece ateşin sönmesi değildi. Az önce de ifade ettiğim gibi devletin başına kötü herhangi bir şey geldiğinde, siyasi bir kargaşa çıktığında, bir savaşın kaybedilmesi gibi durumlarda yine onlar suçlanırdı. Bu gibi durumlarda uğursuzluğun ana sebebi olarak görülüyorlardı. Başa gelen küçük musibetlerde ise rahipler tarafından gizlice kırbaçlanırlardı. Ancak musibet büyükse, özellikle namus yeminini bozduklarında tüm halkın önünde aleni biçimde cezalandırılma ve infaz yöntemi uygulanıyordu. Sonuç olarak buna benzer durumlarda bir günah keçisi lazımdır, öyle değil mi? Eski tarihçi Zosimus'un Historia Nova'da yazdıklarına göre bu Vesta tapınağında kayıp bir de kolye hikayesi vardır, ilginç. Zosimus'a göre 394 yılında Hristiyan imparator, daha doğrusu Doğu Roma yani Bizans imparatoru Theodosius, kutsal Vesta ateşini sonsuza dek söndürdü ve bu ateşi korumakla görevli olan Vesta tapınak görevlilerinin tamamını dağıttı. İmparatorun yeğeni Serena, bu sırada tapınaktaki en eski Vesta rahibesi olan Rea Silvia'nın heykelinden bir kolyeyi alıp kendi boynuna astı. Bunun üzerine son Vesta rahibelerinden biri bu olayı gördü ve Serena'yı dine saygısızlıkla suçlayarak lanetledi. Serena da korkunç kabuslar görerek erken yaşta hayata veda etti. Buna benzer efsaneler her kültürde karşımıza çıkıyor. Kimi değişime uğrayarak, kimileri de birebir kopyalanarak. Şimdi kitaptan bir örnek vermek gerekirse, dedim ya hikayeler hemen hemen her kültürde birbirine benzer ve biz bunlara tesadüf diyerek içimizi rahatlatabiliriz kolayca. 24. sureyi açıp 11. ayetten itibaren 17. ayete kadar olan cümleleri kontrol ettiğinizde o kısımda iftiraya uğrayan biri hakkında bahsedildiğine şahit olacaksınız. Bu kısımlarda yer alan iftiracıların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi sorusu tarih boyunca birçok kişinin eleştirisine maruz kalmıştır. Bu metnin eleştirisini yapanlar, böyle bir suçta yani zinada, isnat edilen zina suçlamasında nasıl 4 şahit getirilebilir ki diye haklı olarak sorarlar. Ancak bir türlü düzgün cevap alamazlar. Çünkü cevaplamaya niyet edenlerin az önce anlattığım konularla pek ilgisi yoktur, bilgileri de yoktur. O yüzden onlar da konuşmaz zaten. Ben cevaplayayım. İftiraya uğrayan kişinin yargılanırken suçlanması için tapınaktaki diğer gözcülerin de şahit olması gerekir. Toplam sayıları az önce de belirttiğim gibi 6. Ve hakkaniyetli bir yargı için çoğunluğa ihtiyaç vardır. Bu arada 24. sure demişken bu surenin adı da biliyorsunuz Nur suresi. Hadi kahkaha atma opsiyonunu bir defa daha kullanalım şimdi. Hadisçiler bu ayetlerin nüzul sebebini bir ilk hadisesi olarak anlatır. Şimdi bu videoda değinmeyeceğim ama siz rahatça her yerde bu konunun detaylarını bulabilirsiniz. Bir gazveden ya da savaştan dönerken kaybolan bir kolyenin fark edilmesiyle bu zina suçu tıpkı Roma geleneklerinde olduğu gibi o kişinin üzerine yapıştırılmıştır. Şimdi diyeceksiniz ki ancak o bahsedilen gazve kazanılmıştı. Yani herhangi bir kötü olay, bir yenilgi yaşanılmamıştı. Neden böyle bir iftira atılsın ki? Evet, anlatılanlara göre gazve kazanıldı ancak dönüş yolculuğunda ensar ve muhacir arasında ganimet paylaşımı ve özellikle bir kuyu meselesi yüzünden anlaşmazlık oldu ve müminler görüş ayrılığına düştüler. Bundan pek bahsedilmez. Şimdi hala bu kişi 6 yaşında mı evlendi yoksa 18 miydi bu tartışılır durur. Hatta kendi suçunun karşılığı olan ve toprağa gömülerek recmedilme ayeti hala tartışmalıdır biliyorsunuz. Kimileri bu ayet daha önce kitapta vardır der, kimileri de yine kendisinden rivayet edilen bilgiyle bu ayetin yazıldığı deri parçasının keçi tarafından yenildiğini aktarır. Belki de gerçek bir keçi değil, bir metafordur buradaki. Bir günah keçisidir belki de, kim bilir. Uzun lafın kısası, bütün bu metinleri daha iyi anlayabilmek için o zamana kadar uygulanan ritüelleri, uygulanan kanunları, isnat edilen suçları ve bunların karşılığı olan cezaları daha iyi kavramak gerekir. Ayrıca eski toplumlardaki evlilik dışında evlat edinme yollarını, Bedevilerle Hadariler arasındaki anlaşmaları ve yaşam biçimlerini öğrenmek ufkumuzu açacaktır. Öyle ya, bize anlatılan bir kız ya da erkek, o anlatılan kişinin gerçek kızı veya gerçek oğlu bile olmayabilir. Düşünsenize, hayatı boyunca ruhbanlık yemini etmiş sadduki bir hahamın gerçekten bir kızı olabilir mi? Bu kişi ancak evlat edinme yoluyla bir çocuğa sahip olabilir. Ve dikkat ettiyseniz buradaki evlilik de aslında kutsal bir nur ile evliliktir. Yine çok eskilerden bir metnin üzerine 300 yıl sonra kıyafet olarak giydirilmiş bir hikaye işte. Ancak kıyafet o kadar geniş ki yine bedenin üzerinde sırıtıyor ve adeta üzerinden dökülüyor gördüğünüz gibi. Vassalların geleneklerine, göreneklerine, adetlerine, inanışlarına şahit oldukça tüm metnin aynı biçimde sırıttığını fark ediyoruz. Şimdi neden herhangi bir felakette, depremde ya da hastalıkta insanları toplumu zina ile eşcinsellikle suçladıklarını daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Bu onların en eski inanışlarından bu yana var çünkü. Vesta Tapınağı lağvedildikten sonra suçlayacak birilerini bulamadıkları için başa gelen her musibette yine iftira atacak birilerini arıyorlar etraflarında. Eski dinlerinden kendilerine kalan bir miras bu.
Le donne di ogni ceto sociale si recavano alla casa delle Vestali. Sulla soglia del tempio, le sacerdotesse distribuivano effebra insieme agli steli di fava, con i quali venivano celebrati i riti privati, bruciandoli presso le abitazioni per purificarle.